Ayrım 2. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 24. Gregory Reeves, Olga'nın hep kendileriyle birlikte olduğuna yemin edebilirdi. Onun aile içindeki rolünün ne olduğunu çok sonraları sormuş ama hiç kimse ona bir yanıt verememişti. Çünkü o zamanlar artık babası ölmüştü ve bu konudan söz edilmiyordu. Nora ile Olga kendilerini Odessa'dan alıp Atlantik'i geçerek Kuzey Amerika'ya getiren göçmen gemisinde tanışmışlardı. Uzun yıllar birbirlerini görmemişler, Nora artık evliyken ve öteki de şarlatanlığı meslek edinmişken rastlantılar onları yeniden bir araya getirmişti. Aralarında Rusça konuşuyorlardı. Birbirlerinden tümüyle farklıydılar, biri ne kadar içine dönük ve sıkılgansa öteki de o kadar abartılıydı. Uzun kemikli yapısıyla ağır tavırlı olan Nora'nın kedi gibi bir yüzü vardı. Upuzun soluk saçlarını topuz yapar, ne boyanır ne de takı kullanırdı. Her zaman yeni yıkanıp temizlenmiş gibi bir hali vardı. Yıkanmak için yeterli suyun bulunmadığı, bir giysiyi ütülemenin mümkün olmadığı o toz toprak içindeki yolculuklarda, sofrasının bembeyaz kolalı örtüsü kadar temiz olarak ortaya çıkmanın bir yolunu bulurdu hep. İçine kapanık mizacı, yıllar geçtikçe daha da belirginleşmiş, yavaş yavaş yeryüzünden ayrılarak hiç kimsenin erişemeyeceği boyutlara yükselmişti. Ondan birkaç yaş küçük olan Olga, yuvarlak hatlı vücudu, incecik beli, kısa ama biçimli ve dolgun bacaklarıyla ufak tefek, güzel bir çingeneydi. Kınayla boyanmış vahşi bir küme saç, kızılın türlü tonlarına garip bir peruka gibi omuzlarına dökülüyordu. Her yanında o kadar çok incik boncuk asılıydı ki, üzeri kıvır zıvırla dolu bir putu andırıyordu. Bu görünümü de kehanet işinde ona çok yardımcı oluyor, camdan küreyle tarot kartları her parmağı yüzüklü ellerinin doğal bir devamıymış gibi görünüyordu. En ufak bir entelektüel merakı yoktu. Sadece magazin basınında çıkan cinayet haberlerini, ara sıra da aşk romanlarını okurdu. Öz sezilerini de sistematik bir çalışmayla geliştiriyor değildi çünkü bunu doğuştan bir yetenek olarak görüyordu. İnsanda ya vardır ya yoktur, onu kitaplardan edinmeye çalışmak yararsızdır derdi. Büyüden, astrolojiden, batıni bilgilerden ve yaptığı işe özgü öteki temalardan hiç anlamazdı. Yıldız burçlarının adlarını bile zor tanıyordu ama sihirli küresini ya da işaretlenmiş iskambillerini kullanmaya başladı mı harikalar yaratırdı. Onunki gizli bir bilim değil, büyük bir bölümü ön sezi ve kurnazlığa dayalı bir fantezi sanatıydı. Doğaüstü güçlere sahip olduğuna gerçekten inanıyordu ve kehanetlerinin doğruluğundan kellesini ortaya koyabilecek kadar emindi. Doğru çıkmayacak olursa mantıklı bir mazereti her zaman hazırdı. Genellikle de sözlerinin yanlış yorumlandığını ileri sürerdi. Ana karnındaki çocukların cinsiyetini söylemek için $1 alırdı. Kadını başı kuzeye gelmek üzere yere yatırır, göbeğinin üzerinde bir madeni para koyar ve olta ipinin ucuna bağlanmış bir kurşun parçasını karnının üzerinde sallardı. Bu uyduruk sarkaç akreple yelkovan yönünde dönecek olursa çocuk erkek demekti. Tersi olursa da kız. Aynı yöntemi gebe ineklerle kısrakların sağrılarını hedef alarak onlara da uygulardı. Kararını verip bunu bir kağıda yazar, tartışmalarda kanıt olsun diye saklardı. Bir keresinde aylar önce geçtikleri bir çiftliğe yeniden dönmüşler, peşinde niyetleri bozuk bir alay meraklıyla kadının biri karşısına dikilip dolarını geri istemişti. ''Bir erkek çocuğum olacağına güvence vermiştiniz, baksanıza ne çıktı, bir kız daha, 3 kızım oldu.'' ''Olamaz, erkek dediğimden emin misiniz?'' ''Elbette. Ne söylediğinizi nasıl bilmem. Bunun için para ödedim.'' ''Beni yanlış anlamış olmalısınız.'' diye kesin bir tavırla karşılık vermişti Olga. Kamyona tırmanmış, sandığını bir süre karıştırıp bir kağıt parçası çıkararak oraya hazır bulunanlara göstermişti. Üzerinde tek bir sözcük yazılıydı, kız. Anne de dahil olmak üzere tüm ziyaretçilerin bağrından bir hayranlık çığlığı yükselmiş, kadıncağız aklı karışmış bir halde kafasını kaşımıştı. Olga'nın aldığı doları geri vermesine gerek kalmamış, üstelik kahinlik ününü de pekiştirmişti. Bahtlarını öğrenmeye hevesli bir sıra müşteriye bakmak için o gün öğleden sonra ile gecenin bir bölümü yetmemişti. Müşterilerine sunduğu muska ve tılsımlar arasında en rağbet göreni, yeşil adi camdan şişelere doldurulmuş mucizevi bir sıvı olan mıknatıslı suydu. Bunun alelade su olduğunu saklamıyordu ama şifalı bir güce sahipti çünkü psişik bir takım maddeler katılmıştı içine. Bu işlemi dolunaylı bir gecede gerçekleştiriyordu ve Judy ile Gregory'nin saptadıklarına göre yalnızca şişeleri doldurup ağızlarını bir tıpayla kapamak ve üzerine birer etiket yapıştırmaktan ibaretti bu işlem. Ama o kendisi bu işi yaparken suya pozitif bir güç yüklendiğini ileri sürüyordu. Bu da doğru olsa gerekti çünkü peynir ekmek gibi satılıyordu ve kullananlar hiçbir zaman sonuçlarından şikayetçi olmamışlardı. Kullanılış biçimine göre farklı işlere yarıyordu. İçilirse böbrekleri yıkıyordu, friksiyon yapılırsa artrit ağrılarını hafifletiyor, saça sürülürse insanın aklını toplamasına yardım ediyordu. Ama kıskançlık, zina ya da evde kalmışlık gibi duygusal facialarda hiçbir etkisi yoktu. Büyücü bunu açık seçik söylüyor, satın alanları uyarıyordu. Para işlerinde de reçetelerinde olduğu kadar titizdi. Bedava çare diye bir şey olmayacağını ileri sürüyordu ama bir doğuma yardım ederken para almıyordu. Bebekleri bu dünyaya getirmek hoşuna gidiyordu. Yeni doğan bebeğin kafasının anasının kanlar içindeki deliğinde göründüğü an hiçbir şeyle kıyaslanamazdı. Ebelik hizmetlerini sapa yerlerdeki çiftliklere ve köylerdeki en yoksul kesimlere, özellikle de bir hastanede doğum yapma düşüncesinin hala bir yenilik sayıldığı zenci mahallelerine götürüyordu. Müstakbel annenin yanında beklerken çocuk bezleri dikiyor, bebeğe patikler örüyordu ve yalnızca bu zamanlarda tatlılaşıyordu o renk renk boyalı büyücü yüzü. Sesinin tonunu en zor saatler boyunca hastasına cesaret vermek, bir de dünyaya getirdiği çocuğa ilk ninniyi söylemek için değiştiriyordu. Birkaç gün sonra anne ile çocuk birbirlerini karşılıklı tanımayı öğrendiklerinde yakınlarda konaklayan reislere katılıyordu. Lousa ile vedalaşırken bebeğin adını bir deftere not ediyordu. Bu uzun bir listeydi, hepsine de evlatlarım diyordu. Bu hizmeti karşılığında para almamasının kısa açıklaması, doğumlar insana şans getirir oluyordu. Nora ile bir kız kardeş ilişkisi içerisindeydi. Yeğenleri olarak kabul ettiği Judy ile Gregory için ise aksi bir teyzeydi. Charles Reeves'e laubalilikle neşelilik karışımı bir tavır içerisinde ortağıymış gibi davranıyordu. Birbirlerine asla dokunmuyorlar, hatta birbirlerine bakmaz görünüyorlardı ama bir ekip halinde çalışıyorlardı. Sadece tablo işinde değil, birlikte yaptıkları her şeyde. Her ikisi de ailenin parasını ve olanaklarını idare ediyor, haritalara danışıp yolları kararlaştırıyor, ava çıkarak saatler boyunca ormanlarda kayboluyorlardı. Birbirlerine saygı gösteriyorlar, aynı şeylere gülüyorlardı. Olga da vaiz kadar bağımsız, maceraperest ve ne yaptığını bilir bir karaktere sahipti. İkisi aynı hamurdan yoğrulmuşlardı. Bu yüzden de ne o adamın karizması etkiliyordu onu, ne de sanatçı yeteneği. Bazı anlarda ona boyun eğdirebilen tek şey Charles Reeves'in erkekçe gücüydü ki daha sonraları oğlu Gregory'nin de özelliği olacaktı bu. Charles Reeves'in karısı Nora, alın yazısı sessizlik olan o insanlardan biriydi. Rus Musevisi olan anne ve babası ona ellerinden geldiğince iyi bir eğitim vermişlerdi. Öğretmen okulunu bitirmişti. Evlenince mesleğini bırakmıştı ama çocuklarına öğretebilmek için tarih, coğrafya ve matematik çalışarak kendini formda tutuyordu. Çünkü sürdürdükleri bohem hayatı içinde onları okula göndermeleri olanaksızdı. Yolculuklarda batıni dergiler ve kitaplar okur ama okuduklarını açımlamaya kalkışmadan edindiği bilgileri kullanması için ilahi bilgiler doktoruna aktarmakla yetinirdi. Kocasının gizli olan şeyleri görmekte ve öteki insanların yalnızca gölgeler bulabildikleri yerde gerçeği ortaya çıkarmakta psişik güçlere sahip olduğuna en ufak bir kuşkusu yoktu. Her ikisi de artık çok genç değillerken tanışmışlar, ilişkileri her zaman kibar ve olgun bir düzeyde olmuştu. Nora, pratik yaşam karşısında aciz bir insandı. Aklı başka bir dünyanın düşlerine dalmış, gündelik olaylardan çok manevi olasılıklarla ilgiliydi. Müziğe hayrandı. Önemsiz yaşamının en harika anları, gençliğinde gittiği birkaç opera olmuştu. Bu gösterilerin her bir ayrıntısını gönlünde saklar, gözlerini yumarak o güçlü sesleri dinler, kahramanların trajik tutkularıyla duygulanır, dekor ve kostümlerin renkleriyle ve dokularını beğeniyle karşılardı. Her bir sahnesini kendi hayatının bir parçası olarak hayal ettiği partisyonları okurdu. Çocuklarının dinlediği ilk masallar, lirik dramdaki talihsiz aşklarla kaçınılmaz ölümler olmuştu. Gerçek hayattaki bayağılıklardan bunaldığı zaman bu abartılı ve romantik atmosfere sığınırdı. Charles Reeves'e gelince, o bütün denizleri dolaşarak hayatını çeşitli işlerde kazanmıştı. Anlatamayacağı kadar çok serüven yaşamış, arkasında düş kırıklığıyla bitmiş pek çok aşk ve orada burada haklarında hiçbir şey bilmediği birkaç çocuk bırakmıştı. Charles Reeves'i bir grup hayranına vaaz verirken gören Nora, ona tutulmuştu. Talihin önlerine bir sevgili çıkarmadığı ve onu kendileri bulacak cesarete de sahip olmayan, kendi kuşağından pek çok kadın gibi evde kalmışlık yazgısını kabullenmişken, ileri yaşta böyle beklenmedik bir biçimde aşık olması, doğuştan alçak gönüllü karakterini yenmesi için ona cesaret vermişti. Vaiz, onun öğretmenlik yaptığı okulun yakınında bir salon kiralamıştı. Nora onu ilk gördüğünde yapacağı konuşmayla ilgili el ilanı dağıtmaktaydı. Soylu yüzünden ve kararlı davranışlarından etkilenmiş, arkalarında duvarlara yapıştırılmış solgun birkaç ilan kağıdından başka bir şey bırakmadan oradan geçip giden onca şarlatandan biri çıkacağını tahmin ederek sırf merakından gitmişti onu dinlemeye. Ama bu kez bir sürprizle karşılanmıştı. Seyircisinin önünde ayakta duran Reese, tavandan iple asılı bir portakalın karşısında insanın evrendeki konumunu ve sonsuz düzeni anlatıyordu. İnsanları ne cezalarla korkutuyor ne de sonsuz selameti öneriyordu. Onlara birlikte yaşamayı daha iyi bir hale getirecek, acıları yatıştıracak, gezegenin olanaklarını koruyacak pratik çözüm yolları sunmakla yetiniyordu yalnızca. Bütün yaratıkların bir uyum içerisinde yaşayabileceklerini ve yaşamaları gerektiğini ileri sürüyor, bunu kanıtlamak için de boğa yılanının sandığını açarak bu kadar uzun ve kalın bir yılanı hiç görmemiş olan dinleyicilerinin şaşkın bakışları karşısında onu bir itfaiye hortumu gibi gövdesine sarıyordu. O gece Charles Reese, Nora'yı bunaltan ve nasıl dile getireceğini bilmediği karmakarışık duyguları sözcüklere dökmüştü. Nora daha önce Bahá'u'lláh'ın öğretilerini keşfetmiş ve Bahá'í dininin benimsemişti. Bahá'í dini, Bahá'u'lláh olarak bilinen Mirza Hüseyin Ali tarafından 19. yüzyıl ortalarında kurulan ve öğretilerinin çağımıza yeni bir tanrısal düzen getireceğine inanılan bir din. Ç.N. Sevgi dolu, hoşgörü, insanlar arasında birlik, gerçeği arama ve ön yargıları yatsıma biçimindeki bu doğu kavramları, Musevilere özgü katı yetişme tarzıyla ve çevresindeki dar kafalı taşralılıkla çatışıyordu ama Reeves'i dinlediğinde her şey kolay görünmüştü. Temeldeki bu çelişkilerle kafa patlatmaya gerek yoktu. Değil mi ki bu adam yanıtları biliyordu ve kendisine kılavuzluk edebilirdi? Reeves'in konuşmasını yaparken gösterdiği anlatım ustalığı karşısında gözleri kamaştığından konuşmanın içeriğindeki belirsizlikleri fark etmemişti. Öylesine duygulanmıştı ki sıkılganlığını yenerek onu yalnız gördüğü bir anda Bahá'í dinini tanıyıp tanımadığını sorma ve tanımıyorsa ona Şevki Efendi'nin yapıtlarını vermeyi önerme niyetiyle yanına yaklaşmayı başardı. Şevki Efendi, Bahá'u'lláh'ın torunu, Ç.N. İlahi bilimler doktoru, vaazlarının bazı kadınlar üzerindeki heyecan verici etkisinin farkındaydı ve böyle bir avantajdan yararlanmakta hiç tereddüt etmezdi. Ancak öğretmen hanım onu bir başka türlü cezbetmişti. Saf bir şey vardı onda. Yalnızca masumiyet değil, gerçek bir dürüstlük taşıyan saydam bir özellik. Buzdaki gibi ışıklı, soğuk, lekesiz bir nitelikti bu. Onun üçgen biçimli garip yüzünü ve çillerle kaplı tenini gördüğünde ilk tepkisi bu olmasına rağmen sadece onu kollarına almayı değil, tanımadığı bu kadının billur gibi berrak cevherinin içine nüfuz edip ruhunun derinliklerinde uyuyan korları alevlendirmeyi de arzu etmişti. Nora'ya kendisiyle birlikte yola devam etmesini önermiş, o da sonsuza dek elinden tutulduğu duygusuyla hemen kabul etmişti. Ona ruhunu teslim etme olasılığını hayal ettiği anda yazgısını belirleyecek olan tam bir teslimiyet hayali başlamış oluyordu. Yanına bir torba dolusu kitaptan başka hiçbir eşya almayarak ve kimseyle vedalaşmadan yola çıktı. Aylar sonra hamile olduğunu anlayınca evlenmişlerdi. Bu ağır kanlı görünümünün altında gerçekten güçlü bir ateş yanıp yanmadığını sadece kocası bilebilmişti. Gregory de Orta Doğu'nun yoksul bir kasabasında kiralanmış o salonda Charles Reeves'i cezbetmiş olan aynı merakla yaşayarak annesini çevresinden ayıran duvarları yıkmayı ve duygularına dokunmayı binlerce kez denemiş ama bunu hiçbir zaman başaramayınca onun içinde hiçbir şey bulunmadığını ve bomboş olduğuna, hiç kimseyi kesin olarak sevemediğini, gösterebildiği sevginin genel olarak insanlığa karşı belirsiz bir sempati olduğu yargısına varmıştı. Ruhu maddesel konulardan kaçınırken kendini, görevlerini bir refleks olarak yerine getiren pasif bir yaratığa çeviren Nora, kocasına bağımlı yaşamaya başlamıştı. Bu adamın kişiliği öylesine güçlüydü ki ona yer açmak için bir gölgeye dönüşmüş ve kendisini giderek yeryüzünden silmişti. Birlikte yaşamın gündelik işlerine katılıyor ancak küçük grubun enerjisine pek az katkıda bulunuyordu. Sadece çocukların eğitimlerine bir de temizlik ve sağlıkla ilgili konulara karışıyordu. Ülkeye bir göçmen gemisiyle gelmiş, ilk yıllarda ailesi kötü talihlerini yenmeyi başarana kadar az ve kötü beslenmiş, o sefalet dönemi açlığın acı anısını belleğine bir daha silinmemek üzere kazımıştı. Bu yüzden de besleyici yiyeceklere ve vitamin haplarına aşırı düşkünlüğü vardı. Çocuklarına kendi dini olan Bahailiğinin bazı yönlerinden söz ettiği oluyordu ama onlara okumayı öğretirken ya da yıldızların adlarını sayarken kullandığı aynı ses tonuyla ve onları inandırmak için en ufak bir heyecan göstermeden konuşuyordu. Sadece müzikten söz etmek heyecan veriyordu ona. Sesinin anlam kazandığı ve yanaklarının pembeleştiği tek zamanlardı bunlar. Daha sonra oturmak zorunda kaldıkları İspanyol mahallesinde alışa geldiği biçimde Katolik kilisesindeki çocukları yetiştirmeyi kabul etti. Çünkü Judy ile Gregory'nin çevreyle bütünleşmeleri gerektiğini anlıyordu. Onlar için bir eziyet haline gelecek kadar aşırı ırk ve gelenek farklılıklarına katlanmak zorunda kalıyorlardı. Hele hele Bahai dini gibi tanınmayan inançlarıyla. Öte yandan dinleri temelde eşit olarak kabul eden Nora'yı sadece ahlaki değerler kaygılandırıyordu. Nasıl olsa Tanrı insanın kavrama yeteneğinin çok üzerinde bulunuyordu. Cennetle cehennemin, ruhun Tanrı ile olan ilişkisinin simgeleri olduğunu bilmek yeterliydi. Yaradana yakınlık, insanı iyiliğe ve huzurlu bir zevke götürüyordu. Dinsel hoşgörüsünün tersine terbiye ve nezaket ilkelerinden en ufak bir ödün vermeyerek küfür ettikleri zaman çocuklarının ağzını sabunla yıkıyor, çatalı yanlış kullandıklarında onları aç bırakıyordu ama bütün öteki cezalar babaya bırakılmıştı. Anne sadece onları suçlamakla yetiniyordu. Bir gün Gregory'yi bir dükkandan kurşun kalem çalarken yakalamış ve kocasına söylemişti. O da çocuğu kalemi geri verip özür dilemek zorunda bıraktıktan sonra Nora'nın buz gibi bakışları karşısında avcunu bir kibritin aleviyle yakmıştı. Gregory bir hafta boyunca elinde cılk yarayla dolaşmış, çok geçmeden cezanın nedenini ve bu cezaya kendisinin kimi çarptırdığını unutmuştu bile. Aklında kalan tek şey annesine duyduğu öfke olmuştu. Uzun yıllar sonra onun hayaliyle barıştığında kendisine bırakmış olduğu üç ana madde için sessizce şükran duymuştu ona. Müzik sevgisi, hoşgörü ve onur duygusu. Dayanılmaz bir sıcak var. Ortalık kupkuru. Sanki ezelden beri yağmur yağmamış, her taraf incecik kırmızımtırak bir tozla örtülmüş gibi. Acımasız bir ışık cisimlerin dış çizgilerini çırpıtıyor. Ufuk tozlu havanın ötesinde gözden kayboluyor. Ötekileri tapatıp benzer o atsız kasabalardan biri upuzun bir cadde, bir kahvehane, ıssız bir benzin istasyonu, bir polis karakolu, aynı sefil dükkanlar ve ahşap evler, çatısında güneşten solmuş bir bayrağın dalgalandığı bir okul. Toz. Yine toz. Annemle babam mağazaya haftalık alışveriş yapmaya gitmişler. Olga, Judy ile bana göz kulak olmak için kalmış. Sokaklarda kimseler yok, panjurlar örtülü, insanlar yaşama geri dönebilmek için havanın serinlemesini bekliyorlar. Kız kardeşimle Olga dükkanın sundurmasındaki bir bankta uyukluyorlar. Sıcaktan bitkin bir haldeler. Sinekler rahat vermiyor ama onlar kendilerini savunmaya bırakmışlar. Yüzlerinde dolaşmalarına göz yumuyorlar. Havada beklenmedik bir yanık şeker kokusu dalgalanıyor. Mavi ve yeşil renkli koca koca kertenkeleler hiç kıpırdamadan güneşleniyorlar. Ama onları yakalamaya kalkıştığımda evlerin altına kaçıyorlar. Ayaklarım çıplak. Sıcacık toprağı tabanlarımda hissediyorum. Oliver'la oynuyorum. Bezden yapılmış eski püskü bir topu atıyorum ona, yakalayıp getiriyor. Yeniden fırlatıyorum ve böylece uzaklaşıyorum oradan. Bir köşeyi dönüyorum. Evlerin rustik çatılarının kısmen gölgelediği dar bir çıkmaz sokakta buluyorum kendimi. İki adam görüyorum. Biri kalın yapılı, pes pembe bir teni var. Öteki sarışın, iş tulumları giymişler. Ter içindeler, gömlekleriyle saçları sırılsıklam. Şişman olanı zenci bir kız çocuğunu yakalamış, 10-12 yaşından fazla olamaz. Bir eliyle kızın ağzını kapamış, öteki eliyle de onu havaya kaldırmış tutuyor. Kız biraz debeleniyor, sonra hareketsiz kalıyor. Kendisini havasız bırakan elin ötesinden soluk alabilme çabasıyla gözleri kıpkırmızı olmuş. Öteki adamın arkası bana dönük, pantolonuyla cebelleşiyor. Her ikisi de çok ciddiler. Kendilerini yaptıkları işe vermişler. Soluk soluğa gergin bir haldeler. Sessizlik. Sadece onların solumalarını ve kendi kalbimin güm güm atmasını duyuyorum. Oliver ortadan kaybolmuş, evler de öyle. Tozun içinde asılı gibi sadece onlar kalmışlar, ağır çekimde hareket eder gibiler. Bense paralize olmuşum. Sarı saçlısı iki kez avcuna tükürüp yaklaşıyor. Kızın bacaklarını ayırıyor. Kıpırdamadan aşağı sarkan kapkara iki sıska sopa, artık onu göremiyorum. Irz düşmanlarının iri yarı vücutları arasında ezilmiş gibi. Oradan kaçmak istiyorum, dehşet içindeyim ama bakmak da istiyorum. Önemli ve yasak bir şeyin gerçekleşmekte olduğunu biliyorum. Şiddet dolu bir sırra ortak olmaktayım. Soluğum kesiliyor, babamı çağırmaya çalışıyorum. Ağzımı açamıyorum ama sesim çıkmıyor. Ateş gibi havayı yutuyorum. Bir çığlık doluyor içime, boğuyor beni. Bir şeyler yapmalıyım. Her şey benim elimde. Yerinde bir karar her ikimizi de kurtaracak. Zenci kızı da, ölmek üzere olan beni de. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir hareket de yapamıyorum. Taş kesilmişim sanki. Tam o sırada uzaktan adımı duyuyorum. Greg, Greg ve Olga görünüyor çıkmaz sokakta. Uzun bir duraklama oluyor. Hiçbir şeyin olmadığı sonsuz bir dakika. Her şey sessiz. Derken upuzun bir çığlık havada titreşim yapıyor. Olga'nın boğuk, korkunç çığlığı. Hemen arkasından Oliver'ın havlamaları ve kız kardeşimin fare viyaklaması gibi sesi duyuluyor. Sonunda soluk alabiliyorum ve ben de haykırmaya başlıyorum umutsuzca. Şaşıran adamlar kızı bırakıyorlar. Ayakları yere değen kız ürkek bir tavşan gibi kaçmaya başlıyor. Adamlar bize bakıyorlar. Sarı saçlısının elinde mor renkli bir şey var. Kendi vücudunun bir parçasına benzemeyen bir şey. Onu pantolonun içine sokmaya çabalıyor. Sonunda gerisin geriye dönüp uzaklaşıyorlar. Rahatsız olmuş bir halleri yok. Gülerek edepsizce hareketler yapıyorlar. Sen de bir parça istemez misin? Çılgın orospu diye bağırıyorlar Olga'ya. Gel sana da koyalım. Kızın donu yolun ortasında kalıyor. Olga, Judy ile benim ellerimizden tutuyor, köpeği çağırıyor ve acele acele yürüyoruz. Hayır, koşuyoruz kamyona doğru. Köy halkı uyanmış artık. İnsanlar bize bakıyorlar. İlahi bilimler doktoru fikirlerini cahil köylülerle yoksul işçiler arasında yaymakla yetiniyordu. Gerçi karmaşık konuşmasını ipin ucunu kaçırmadan izlemeyi her zaman beceremiyorlardı ama yine de izleyicisi hiç eksik olmuyordu. Vaazlarına inanç nedeniyle gidenler pek azdı. Çoğunluk sırf merakından gidiyordu. Oralarda eğlence diye bir şey de yoktu. Ve sonsuz düzenin gelişi gözden kaçmıyordu. Charles Reyes konak yerini kurduktan sonra kendine bir lokal aramaya çıkıyordu. Birkaç tanıdığı varsa lokali bedava bulabiliyordu. Yoksa ya bir salon kiralaması ya da bir mahzeni, bir depoyu amaca uygun hale getirmesi gerekiyordu. Parası olmadığı için her seansın sonunda ödeme sözü vererek Nora'nın annesinden kalan biricik mirası olan klipsli, elmaslı inci kolyesini güvence olarak bırakıyordu. O arada karısı onun göğüslüğüyle gömleğinin yakasını kolalıyor, fazla giyilmekten pırıl pırıl olmuş siyah kostümünü ütülüyor, ayakkabılarını cilalıyor, silindir şapkasını fırçalıyor, kitaplarını hazırlıyordu. Olga ile çocuklar da insanları ilahi bilimler doktoru Charles Reeves'in mutluluğa ulaşmanıza ve refaha erişmenize yardım ederek hayatınızı değiştirecek olan kursuna davet eden basılı kağıtları kapı kapı dolaşıp dağıtmaya çıkıyorlardı. Olga çocukları yıkayıp pazar giysilerini giydiriyor, Nora da ağırbaşlı ve modası geçmiş ama hala temiz bir durumdaki yakası dantelli mavi elbisesini giyiyordu. Savaş kadınların görünümünü de değiştirmişti. Dizden biten dar etekler, vatkalı ceketler, dolgu topuklu ayakkabılar giyiliyor, tüyler ve tüllerle bezeli şapkaların altında saçlar özenle topuz yapılıyordu. Rahibelerinkine benzer giysisi içerisindeki Nora, yüzyılın başlarından kalma nur yüzlü bir nineye benziyordu. Olga da bu modayı izlemiyordu ama kimse de çıkıp onu dindarlık taslamakla suçlayamazdı. O daha çok bir papağanı andırıyordu. Zaten o köylerde bu tür inceliklerden hiç kimsenin haberi yoktu. Hayat, güneşin doğuşuyla batışı arasında çalışarak geçiyordu. İnsanların bütün zevki bazı eyaletlerde hala kaçak olarak bulunan birkaç kadeh içkiydi. Rodeoydu, sinemaydı, ara sıra bir danstı. Savaşla beyzbolun ayrıntılarını radyodan izlemekti. Bu yüzden herhangi bir yenilik meraklıları oraya çekmeye yetiyordu. Charles Reeves, Hristiyanlığın yeni uyanışını, 12 havarinin ana ilkelerinin ve İncil'in doğru metninin geri dönüşünü duyuran revival'larla rekabet etmek zorundaydı. Çadırları, orkestraları, havai fişekleri, ışıklı devasa haçları, melek kıyafetinde birader ve hemşirelerden oluşan koroları ve Nasralı İsa'nın adını dört bir yana duyurmak için megafonlarıyla ülkeyi dolaşan İncil vaizleriydi bunlar. Tapınaktaki ferisileri kamçılamak üzere İsa elinde kırbaçla yola çıktı diyerek günahkarları pişmanlık duymaya, şeytanın Darwin'in hınzırca bir buluşu olan evrim teorisi gibi öğretileriyle savaşmaya çağırıyorlardı. Ferisiler, İngilizcesi Pharisees, İsa'dan önce 2. yüzyılda ortaya çıkmış dinsel ve siyasal bir Yahudi örgütü. İsa'nın eleştirilerine uğramış olan öğretilerinin birçoğu bağnaz Musevilerce benimsenmiştir. Ç.N. Ne büyük saygısızlıktı Darwin'in bu teorisi. İnsanoğlu Tanrı'nın görüntüsü ve benzerliğinde yaratılmıştı. Maymunların değil. İsa'nın adına bir bono satın alın. Aleluya, aleluya diye haykırıyordu hoparlörler. Günahlarından kurtulma ve eğlence peşindeki müminler çadırlara doluşuyor, herkes şarkılar söylüyor, pek çokları dans ediyor, ara sıra vecde edip kendinden geçen biri de çıkıyordu. O arada bağış kovaları da cennette kendilerine bir yer edinenlerin bağışlarıyla tepeleme dolmuş oluyordu. Charles Reeves'in onlara sunacak bu kadar gösterişli şeyleri yoktu ama karizması, inandırma gücü ve ateşli konuşması yetiyordu, artıyordu bile. Bunları görmezden gelmeye olanak yoktu. Bazen biri çıkıp platforma kadar ilerleyerek kendisini çektiği acıdan ya da dayanılmaz pişmanlıklardan kurtarması için yalvarıyordu. O zaman Reeves hiç de öyle büyük aziz tavırları falan takınmadan, sade ama son derece otoriter bir davranış içerisinde ellerini tövbekarın başının çevresine koyuyor ve onu rahatlatmak için tüm gücünü kullanıyordu. Birçokları avuçlarından kıvılcımlar çıktığını gördüklerine inanıyorlar. Tedaviden yararlananlar da beyinlerinden geçen bir akımla sarsıldıklarını yeminle söylüyorlardı. Onun kursuna yazılmak, kitaplarından edinmek ve yandaşı olmak için halkın büyük bir çoğunluğunun onu bir kez dinlemesi yeterliydi. Evren sonsuz düzen aracılığıyla yönetiliyor. Hiçbir şey rastlantısal değildir. Biz insanlar bu düzenin bir parçasıyız çünkü evrim merdiveninde üstatlarla öteki yaratıkların arasına yerleştirilmişiz. Bizler aracıyız. Kozmosun içindeki yerimizi tanımalıyız diye Davudi sesiyle dinleyicilerini etkilemeye başlıyordu Charles Reeves. Ayaklarının dibinde kalın bir denizci halatı gibi çöreklenmiş yatan boğa yılanıyla tepeden tırnağa siyah giysileri içerisinde tavandan asılı portakalın önünde ağırbaşlı bir tavırla durarak. Hayvan tam bir uyuşukluk içinde, doğrudan kışkırtılmadıkça hep hareketsiz duruyordu. Sonsuz düzenin ilkelerini anlayabilmek için tüm dikkatinizi vermelisiniz. Ama anlayamasanız da zararı yok. Benim emirlerimi yerine getirmeniz yeterli. Evren tümüyle onu yaratan yüce aklın yönetimindedir. Öyle uçsuz bucaksız ve öyle kusursuzdur ki insanoğlu onu asla tanıyamayacaktır. Yüce aklın altında logoslar bulunur. Bunlar ışığın temsilcileridir ve yüce aklın zerreciklerini bütün yıldız kümelerine taşımakla yükümlüdürler. Logoslar, mesajları ve sonsuz düzenin kurallarını insanlara getirenler aracılığıyla görevli üstadlarla iletişim kurarlar. İnsanoğlu, fiziksel beden, zihinsel beden ve ruhtan oluşmuştur. Bunların en önemlisi ruhtur. Yeryüzü atmosferine ait olmayıp işlevini uzaktan yerine getirir. Bizim içimizde değildir ama hayatımızı yönlendirir. Bu noktaya geldiğinde onun bu konuşmasından pek bir şey anlamayan dinleyiciler, korkulu ya da alaylı gözlerle birbirlerine bakışmaya başlarlarken, Reeves, ruhun sadece gizli bilimlerle uğraşan bazı uzmanların görebildikleri bulanık bir ektoplazma gibi boşlukta dalgalanan görüntüsünü açıklamak için portakalı göstererek dinleyicisini yeniden etkilemeye başlıyordu. Bunu kanıtlamak için halkın içinden pek çok kimseyi portakala dikkatle bakıp görüntüsünü tanımlamaya davet ediyordu. İstisnasız hepsi de sarı bir küreyi tanımlıyorlardı, yani sıradan bir portakalı. Oysa o, ruhu görüyordu onda. Hemen arkasından da salonun içinde gaz halinde, dolayısıyla görünmez halde bulunan logosları tanıtıyor ve evrenin şaşmaz mekanizmasını işler durumda tutanların onlar olduğunu anlatıyordu. Logoslar, insanlarla iletişim kurabilmek ve yüce aklın buyruklarını yayabilmek için her dönemde ve her bölgede görevli üstadlar seçiyorlardı kendilerine. İlahi bilimler doktoru Charles Reeves olarak o, kendisi de bunlardan biriydi. Görevi, basit ölümlülere kuralları öğretmekti. Bu aşamayı bir kez tamamladıktan sonra ayrıcalıklı logoslar sınıfının bir parçası olacaktı. İnsanın tüm davranış ve düşüncelerinin önemli olduğunu söylüyordu çünkü evrenin kusursuz dengesinde yeri vardı. Bu yüzden de her insan sonsuz düzenin buyruklarını harfi harfine yerine getirmekle yükümlüydü. Daha sonra da yüce aklın tasarısına zarar verebilecek büyük hataları soruşturmaya yarayan asgari aklın kurallarını sıralıyordu. Bütün bunları tek bir söyleşide kavrayamayanlar 6 seanslık kurslara katılarak perhis, fiziksel ve zihinsel alıştırmalar, yönlendirilebilir düşler ve fiziksel bedenle zihinsel bedenin enerji pillerini yeniden dolduracak türlü sistemlerin de dahil olduğu iyi bir yaşamın kurallarını öğrenebilirler. Böylelikle nezih bir hayatı ve ölümden sonra ruhun huzurunu sağlama almış olurlardı. Charles Reeves kendi dönemi için fazlasıyla ileri bir kişiydi. Onun düşüncelerinin pek çoğu aradan 20 yıl geçtikten sonra türlü akılcılar tarafından Kaliforniya'nın her yanında yayılacaktı. Serüvencilerin, umutsuzların, aykırı düşünenlerin, adaletten kaçanların, tanınmamış dehaların, tövbe etmeyen günahkarların ve zırdelilerin gelip dayandıkları son sınır olan ve hayatın acılarından kaçınmak için mümkün olan her formülün üretildiği bir yerdi burası. Yine de bu zırva hareketleri başlatmakla suçlanamaz Charles Rees. Bu topraklarda insanın ruhunu altüst eden bir şey vardır. Belki de bu yöreye oturmaya gelenler, servet ya da kolayca unutma peşinde öyle aceleyle koşuyorlardı ki ruhları geride kaldı ve onu hala arıyorlar. Yok olan bu ruhun bıraktığı acı boşluğu doldurmak için sihirli formüller sunan sayısız şarlatan ortaya çıkıp bu fırsattan yararlandı. Reeves'in vaaz verdiği zamanlarda pek çokları bedenin sağlığı ve ruhun tesellisi için elle tutulmaz çareler satarak zengin olmanın yolunu bulmuşlardı bile. Ama Rees onlardan biri değildi. Katı ve vakur tavrıyla ün yaparak izleyicilerin saygısını kazanmıştı. Oysa Olga, logoslarla görevli üstadlardan daha karlı bir şey için yararlanma, belki bir lokal kiralayıp kendi kiliselerini kurma olanağını sezinlemiş ama ne Charles ne de Nora paylaşmıştı onun bu haris düşüncesini. Onlar için gerçeğin yayılması sadece ağır ve kaçınılmaz bir ahlaki yüktü ve hiçbir şekilde bir seyyar satıcılık işi olamazdı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 36.